Bu genç kızları, aileleri, kralın eski bir okçu ustasının dul eşi olup, tek kızıyla birlikte Paris'te Notre Dame avlusu alanındaki evine çekilen Bayan Elis Gondologue'nin kibar ve saygıdeğer gözetimine teslim etmişlerdi. Bu genç kızların bulundukları balkon, duvarları altın yaldızlı kıvrımlı dağlar basılmış, kızılımtırak Flandre derisiyle görkemli bir biçimde kaplanmış bir salona açılıyordu. Tavanı koşut bir şekilde çizgileyen kirişler boyalı, yaldızlı binbir garip oymayla, nakışla gözü oyalıyordu. Oymalı konsolların üzerinde şurada burada şahane mineler pırıl pırıl parlıyordu. Çiniden yapılmış bir yaban domuzu başı, görkemli bir camlı dolabın tepesini süslüyordu. Bu dolabın da iki rafı, evin hanımının, asker toplayabilen tımar sahibi bir şövalyenin eşi ya da dulu olduğunu belli ediyordu. Dipte, yukarıdan aşağı armalı ve arma şekilleriyle süslü yüksek bir ocağın yanında, al kadife kaplı şahane bir koltukta, 55 yaşı giysisinde olduğu kadar yüzünden de belli olan Bayan de Gondologue'nin koltuğu vardı. Onun yanında bir parça kendini beğenmiş, kahraman özentisi olmakla birlikte bir hayli azametli tavırlı, ağırbaşlı erkeklerle, fizyonomi uzmanlarının omuz silkmelerine karşın bütün kadınların pek iyi anlaştıkları şu yakışıklı gençlerden biri ayakta duruyordu. Bu genç süvarinin sırtında kralın emrindeki okçu yüzbaşının parlak üniforması vardı. Bu da öykümüzün ilk bölümünde hayranlıkla seyredilen Jüpiter'in giysisine pek fazla benzediği için okuyucuya ikinci bir tanımlama külfetini yüklemiyoruz. Soylu genç hanımların bir bölümü salonda, bir bölümü balkonda, kimisi de altın sırma köşe saçakları bulunan Utrecht kadifesinden dört köşe minderlerde, geri kalanlar çiçekler, şekiller yontulmuş meşe ağacından iskemlelerde oturuyorlardı. Her birinin kucağında birlikte işledikleri büyük bir parçası yerdeki hasırın üzerinde duran büyük bir el işinin bir parçası vardı. Aralarında içinde hep bir delikanlı bulunan gizli bir genç kız görüşmesinin o fısıltılı sesiyle, o bastırılan yarı gülüşmeleriyle konuşuyorlardı. Varlığı bütün o kadınca öz saygıları söz konusu etmeye yeten genç erkeğe gelince, onun böyle şeylere pek aldırış ettiği yok gibiydi. Genç kızlar aralarında onun dikkatini çekmek için adeta birbirleriyle yarışırken, o geyik derisi eldivenleriyle kemerinin tokasını parlatmakla uğraşır görünüyordu. Arada sırada yaşlı hanım alçak sesle ona bir şeyler söylüyordu. O da beceriksiz ve zoraki bir nezaketle elinden geldiği kadar yanıt veriyordu. Bayan Elias'ın yüzbaşıyla konuşurken gülümsemesinden, aralarında gizli bir anlaşmayı belirten işaretler yapmasından, kızı Flodolis'e göz kırpmasından, delikanlıyla Flodolis arasında tasarlanan bir nişanın pek yakın gelecekteki düğünün söz konusu edildiğini anlamak pek kolaydı. Subayın sıkıntılı soğukluğundan da hiç olmazsa onun yönünden kesinlikle aşkın söz konusu olmadığı pek rahatlıkla seziliyordu. Bütün yüzü bugün garnizon teğmenlerimizin pek güzel bir biçimde ne baş belası bir angarya diye belirttikleri bir huzursuzluk ve bir can sıkıntısı düşüncesini ifade ediyordu. Kızı konusunda büyük bir inatla çaba harcayan hanımcağız, zavallı bir ana olduğundan subaydaki heyecan yetersizliğinin hiç ayrımında olmuyordu. Flodolis'in iğnesini batırışındaki ya da iplik çilesini açışındaki o sonsuz kusursuzlukları alçak sesle genç adama belirtmeye çalışıyordu. Kulağına söylemek için subayın giysisinin kolunu çekiştirerek ''Bakın oğlum'' diyordu. ''Şuna bakın hele, işte şimdi de eğildi.'' Delikanlı da ''Evet, gerçekten de öyle'' diyor. Gene o dalgın ve buz gibi soğuk sessizliğine kapanıyordu. Bir süre sonra yeniden eğilmesi gerekiyordu. Bayan Elis ona, ''Sizin şu sözlünüzden daha sevimli, daha neşeli birini hiç gördünüz mü?'' diyordu. ''Hiçbir genç kız bundan daha beyaz, daha sarışın olabilir mi? Şunlar en kusursuz eller değil mi? Ya şu boyun, büyük bir zarafetle kuğunun bütün biçimlerini almıyor mu? Kim zaman size o kadar imreniyorum ki? Sizi çapkın sizi, erkek olmakla ne kadar mutlusunuz?'' Benim Flodolis'cim tapılacak kadar güzel ve siz de ona çılgınlar gibi aşıksınız değil mi? Genç adam büsbütün başka bir şey düşünerek Hiç kuşkusuz, diye yanıt veriyordu. Bayan Elias, delikanlıyı omzundan tutarak birdenbire damdan düşer gibi, hadi gidip onunla konuşsanıza canım, dedi. Ona bir şeyler söyleyiverin, pek de sıkılgan oldunuz. Okurlarımız kesinlikle emin olsunlar ki, sıkılganlık yüzbaşının ne erdemi ne de kusuruydu. Gene de kendisinden istenileni yapmaya çalıştı. Flödülis ise yaklaşarak, ''Güzel dayım kızı'' dedi. ''İşlediğiniz bu gergefin konusu nedir?'' Flödülis küskün, sitemli bir sesle, ''Soylu halamoğlu, bunu size tam 3 kez söyledim. Neptünus'un mağarası.'' Hiç kuşkusuz Flödülis, yüzbaşının soğuk ve dalgın davranışlarını annesinden çok daha iyi, çok daha açıkça anlıyordu. Genç adam bir parça konuşmak zorunluluğu hissetti. ''Peki, bütün bu Neptunus öyküsü kimin için hazırlanıyor?'' diye sordu. Flödülis, başını kaldırmadan ''San Antoine de Champ Manastırı için'' dedi. Yüzbaşı işlemenin bir ucunu eline aldı. ''Güzel dayım kızı'' dedi. ''Yanaklarını şişirerek borazan üfleyen şu şişko jandarmada neyin nesi kuzum?'' Flödülis, ''Tito'' yanıtını verdi. Flödülis'in verdiği kısa yanıtlarda hep bir parça dargın ve somurtkan bir ses perdesi vardı. Genç adam onun kulağına bir şeyler, herhangi saçma bir söz, bir iltifat, her ne olursa olsun bir şey söylemenin kaçınılmaz olduğunu anlıyordu. Böylece eğildi ama belleğinde şunlardan daha tatlı ve daha içtenlikli bir şey bulamadı. ''Anneniz neden hep 7. Charles dönemindeki ninelerimiz gibi armalı kısa bir elbise giyiyor kuzum?'' ''Güzel dayım kızı, bunun artık bugünün modası olmadığını, giysilerinin üzerine arma işareti olarak işlenen çengel ve defne dalının ona yürüyen bir ocak örtüsü havası verdiğini kendisine söyleyin kuzum. Gerçekten de yemin ederim ki artık kimse böyle kendi sancağının üzerine oturmuyor.'' Flödülis sitem dolu güzel gözlerini onun üzerine dikti ve alçak sesle ''Bana yemin edeceğiniz bundan başka bir şey yok mu?'' dedi. Bu arada Bayan Elias onların böyle birbirine eğilmiş fısıldaştıklarını görünce pek sevinmişti. Dua kitabının kopçalarıyla oynayarak gözyaşartıcı bir aşk sahnesi diyordu. Yüzbaşı gitgide daha da sıkılıyordu. Yeniden el işine döndü. ''Bu gerçekten de pek sevimli bir iş'' diye haykırdı. Mavi şalı ipeklilerinin içine sıkıca sarınmış, duru beyaz tenli başka bir sarışın güzel, Kolombe bu sözleri işitince yakışıklı yüzbaşının buna kesinlikle yanıt vereceğini umarak çekine çekine Flödülis'e aynı konuda şunu sordu. ''Sevgili Flödülis, Goşkuy'un konağındaki el işlerini gördünüz mü?'' Pek güzel dişleri olduğu için Varayo'a gülen Diana da gülerek ''Luvun Lingey bahçesinin bulunduğu konak değil mi?'' diye sordu. Öbürünün güldüğü gibi neden olduğunu bilmeden boyuna içini çekmek alışkanlığı olan, kıvırcık saçlı, körpecik bir esmer güzeli olan Emlü, ''Hani içinde Paris'in en eski surlarından kalma şu yıkık iri kulenin bulunduğu yer mi?'' diye ekledi. Bayan Elias, ''Sevgili Colombe'cim'' diye söze karıştı. ''Kral 6. Charles döneminde Derebeyi Bacuvilla'ya ait olan konaktan mı söz ediyorsunuz? Gerçekten de dikey taraklı pek şahane duvar halıları vardır.'' Genç yüzbaşı bıyığını yukarı doğru vurarak ''6. Charles, Kral 6. Charles'' diye homurdandı. ''Hanımefendi eski şeyleri ne kadar da iyi anımsıyorlar.'' Bayan Gondologge, ''Gerçekten de çok güzel duvar halılarıdır onlar. Öylesi değerli bir iş ki nadir bir sanat yapıtı olarak kabul edilmiştir.'' O sırada balkonun yonca biçimi deliklerinden alanı seyreden 7 yaşında ince uzun, fidan gibi narin, küçük bir kız çocuğu Begonje de Champchevrier, ''Ah bakın bakın güzel vaftiz anacığım Flödülis, şurada kaldırım taşları üzerinde dans eden, halk tabakasından efendilerin ortasında tef çalan şu güzel oyuncu kıza bakın ne olur.'' Gerçekten de bir tefin güzel sesli titreyişleri işitiliyordu. Flödülis, ilgisiz ve isteksiz alana doğru dönerek, ''Çingene'nin biri'' dedi. Genç kızın arkadaşları büyük bir heyecanla, ''Biz de görelim, biz de görelim'' diye bağırıştılar. Hepsi birden balkonun kenarına koştu. Nişanlısının soğukluğunu düşünen Flodelis ağır ağır onların peşinden gidiyordu. Genç adam da sıkıntılı bir konuşmayı yarıda kesen bu olayla dertten kurtulmuş, nöbeti devreden bir askerin hoşnut tavrıyla salonun öbür ucuna doğru gidiyordu. Oysa güzel Flodelis'in hizmetinde bulunmak sevimli ve hoş bir görevdi. Ona da eskiden öyle görünmüştü. Ama yavaş yavaş bıkkınlık duymaya başlamıştı. Yakın gelecekte bir evlilik olasılığı da onu günden güne daha da çok soğutuyordu. Zaten oynak, vefasız bir yaratılıştaydı ve söylesek mi acaba, bir parça da bayağı zevkliydi. Her ne kadar pek soylu bir kökenden geliyorsa da askerlik mesleğinde kocamış asker alışkanlıklarından pek çoğunu kapmıştı. Meyhaneden ve ona bağlı şeylerden hoşlanıyordu. Ancak kaba şakalar, asker çapkınlıkları, çabuk elde edilen güzeller, kolay başarılar arasında rahat edebiliyordu. Oysa ailesinde iyi bir eğitim ve terbiye görmüş, görgü edinmiş, kibar tavırlar öğrenmişti. Ne var ki pek genç yaşta memleketi dolaşmış, kışla yaşamına atılmıştı ve soylu kişi cilası onun jandarma palaskasının sert sürtünmesinde her gün siliniyordu. Kendisinde hala izine rastlanan o sonra herkes ne der korkusundan Flodelis'i aradı sırada görmeye gelmesine karşın onun yanında iki kat rahatsızlık ve sıkıntı duyduğunu hissediyordu. Bir kere aşkını her çeşit yerde dağıttığı için ona sevgisinin pek azını saklayabilmişti. Sonra da onca sert, kusursuz, son derece rabıtalı, güzel ve soylu hanımın içinde küfürlere ve kaba sözlere alışan ağzının birdenbire gemi ağzıyı alıp da meyhane ağzı konuşmalarını kaçırıvermesinden ödü patlıyordu her zaman. Bunun doğuracağı güzel etkiyi bir göz önüne getiriverin. Hem zaten bütün bunlar onda sonsuz bir zarafet, süslenme ve kibar tavırlar takınma isteklerine karışıyordu. Bu gibi şeyleri herkes nasıl isterse öyle düzenlesin. Ben sadece tarihçiyim. Genç adam işte böylece, düşünerek ya da düşünmeyerek, bir süreden beri ocağın oymalarla süslü pervazına dayanmış, hiç konuşmadan öyle duruyordu. Birdenbire geri dönen Flodelis ona seslendi. Her şeye karşın zavallı genç kız ona istemeyerek, yüreği paralanarak küsüyor, surat asıyordu. ''Soylu halamoğlu, siz bize iki ay önce gece devriye gezerken düzineyle hırsızın elinden bir küçük çingene kızını kurtardığınızı anlatmamış mıydınız?'' Yüzbaşı, ''Galiba evet, evet güzel dayım kızı.'' dedi. ''İyi ya öyleyse, belki de şimdi kilise alanında dans eden şu çingene kızıdır.'' ''Soylu halam oğlu, Phoebus, gelin bakın bakalım, tanıyor musunuz onu?'' Genç kızın yanına gelmesi için delikanlıya yaptığı bu tatlı çağrıda, onu adıyla çağırmasında gizli bir barışma isteği seziliyordu. Yüzbaşı Phoebus de Chateaufort ağır adımlarla balkona yaklaştı. Flodelis elini sevgiyle Phoebus'un koluna koyarak, ''İşte bakın,'' dedi, ''şu halkanın içinde dans eden küçük kıza bakın.'' ''Sizin çingene kızı mı?'' Phoebus baktı ve ''Evet'' dedi. ''Keçisinden tanıdım.'' Emlü hayranlıkla ellerini kavuşturarak ''Ah, gerçekten de ne kadar sevimli güzel bir keçicik'' dedi. Begonje ''Boynuzları sahici altından mı acaba?'' diye sordu. Bayan Elis koltuğundan kımıldamadan söze karıştı. ''Geçen yıl Jibah kapısından gelen çingenelerden biri mi acaba?'' Flodelis tatlı bir sesle ''Pek saygıdeğer anneciğim'' dedi. ''O kapının adı bugün Cehennem Kapısı.'' Genç kız annesinin bu modası geçmiş şekillerde konuşmasının yüzbaşıyı ne derece sinirlendirdiğini biliyordu. Gerçekten de Phoebus alaylı alaylı sırıtarak ağzının içinde ''Jibah Kapısı, Kral 6. Charles'ı geçirmek içindir'' diye mırıldanmaya başlamıştı bile. Durmadan kıpır kıpır hareket eden gözlerini birdenbire Notre Dame'ın çan kulelerinin tepesine doğru kaldıran Begonje, ''Vakit anneciğim!'' diye haykırdı. ''Şu yukarıdaki siyahlı adam kimin nesi kuzum?'' Bütün genç kızlar bakışlarını yukarı doğru kaldırdılar. Gerçekten de, Grave alanına bakan kuzeydeki çan kulesinin en üst korkuluk pervazına bir adam dirseklerini dayamıştı. Bu bir rahipti. Giysisi, ellerine yaslanan yüzü açık seçik belli oluyordu. Üstelik adam hiç kımıldamıyor, yontu gibi duruyordu. Bakışları alana dikilmişti. Bir serçe yuvasını keşfeden ve gözünü kırpmadan ona bakan bir çaylağın devinimsizliğine benzer bir şeydi bu. Filodolis. Sayın Josas baş diyor kuzu, dedi. Diana, onu bu uzaklıktan tanıdıysanız çok keskin gözleriniz var demektir doğrusu, diye fikir yürüttü. Emlü, oyuncu kıza nasıl da bakıyor, dedi. Filodolis, vay geldi küçük çingene kızının başına, dedi. Çünkü baş diyakoz çingeneleri hiç sevmez. Emlü, bu adamın o küçük oyuncu kıza böyle bakması gerçekten de çok yazık, diye ekledi. Çünkü doğrusu kızcağız çok güzel dans ediyor. Flodolis birdenbire, soylu halam oğlu Phoebus, dedi. Siz madem ki bu küçük çingene kızını tanıyorsunuz, yukarı gelmesi için işaret ediverin şuna. Biz de böylece biraz eğleniriz. Bütün genç kızlar evet evet diye el çırparak hep birazdan bağırıştılar. Phoebus, ama buna düpedüz çılgınlık denir, diye yanıt verdi. Hiç kuşkusuz, kız beni unutmuştur bile. Üstelik de ben onun adını da bilmiyorum ki. Bununla birlikte, siz küçük hanımlar, madem ki bunu o kadar istiyorsunuz, bir deneyeyim. Ve bunu dedikten sonra, balkonun parmaklığından aşağı doğru eğilerek, ''Şşt, küçük!'' diye seslendi. Oyuncu kız da o sırada tefini çalmıyordu. Bu sesin geldiği yöne doğru başını çevirdi. Parlak bakışları, Phoebus'un üzerine dikildi ve birdenbire zırp diye durdu. Yüzbaşı küçük diye bir kez daha yineledi ve eliyle gelmesi için kıza işaret etti. Genç kız ona gene baktı. Sonra yanaklarına bir alev çıkmışçasına kızardı ve tefini koltuğunun altına sıkıştırarak şaşırıp kalan seyircilerin arasından geçti. Ağır adımlarla sendeleyerek bir yılanın sihrine kapılan kuşun o büyülenmiş bakışıyla Phoebus'un kendisine seslendiği evin kapısına doğru ilerledi. Biraz sonra kapının işlemeli örtüsü kalktı. Çingene kızı kıpkırmızı, şaşkın, soluk soluğa, iri gözleri yere eğik, bir adım bile ilerlemeye cesaret edemeden salonun eşeğinde belirdi. Begonje ellerini çırptı. Bu sırada oyuncu kız kapının eşiğinde kımıldamadan duruyordu. Onun ortaya çıkması bu genç kız topluluğunda garip bir etki yaratmıştı. Hiç kuşku yok ki hepsini bir belli belirsiz yakışıklı subaya kendini beğendirme isteği sarmıştı. Şahane üniformanın bütün cilve ve işvelerin hedefi olduğu ve o burada bulunduğundan beri aralarında kendi kendilerine bile itiraf etmekten çekindikleri gene de her dakika hareketlerinden, davranışlarından ve sözlerinden ortaya çıkan gizli ve içten içe bir rekabet olduğu açıkça belliydi. Bununla birlikte hepsi de aşağı yukarı aynı derecede güzel olduğu için eşit silahlarla çarpışıyordu. Her biri de zaferi umut ediyordu. Çingene kızının gelişi bu dengeyi birdenbire bozdu. Genç kız öylesine ender rastlanan bir güzellikteydi ki, salonun kapısında belirdiği anda oraya kendine özgü bir ışık saçarmış gibi oldu. Bu sıkışık odada bir koyu renk örtüler ve tahta kaplamalar çerçevesinin altında kent alanında olduğundan ölçülemeyecek derecede daha güzel, daha parıltılıydı. Gün ışığından birdenbire karanlığa getirilen meşale gibiydi. Soylu genç kızların ellerinde olmaksızın gözleri kamaştı bu ışıktan. Onun karşısında her biri adeta kendi güzelliğinin yaralandığını hissetti. Bu nedenle deyimi bağışlayın, birbirlerine tek sözcük söylemeden savaş cepheleri hemen değişti. Ne var ki aralarında pek iyi anlaşıyorlardı. Kadınların içgüdüleri erkeklerin zekasından çok daha çabuk anlaşır ve uyuşur. İçlerine bir düşman girmişti. Hepsi bunu seziyor, hepsi birleşiyordu. Bir bardak suyu kırmızıya boyamak için bir damla şarap yeter. Bütün bir güzel kadınlar topluluğunu belirli bir öfkeyle boyamak için de daha güzel bir kadının çıka gelmesi yeter. Hele üstelik bir de orada tek erkek bulunuyorsa. Böylece çingene kızına yapılan karşılama son derece dondurucu oldu. Onu yukarıdan aşağı süzdüler, sonra kendi aralarında bakıştılar ve her şey söylenmiş oldu. Soylu hanım kızlar anlaşmışlardı. Bu arada çingene kızı kendisiyle konuşmalarını bekliyordu. Öylesine heyecanlıydı ki göz kapaklarını bile kaldırmaya cesaret edemiyordu. İlk önce sessizliği yüzbaşı bozdu. Yürekli bir kendini beğenmişlik tavrıyla ''Yemin ederim ki'' dedi. ''Pek sevimli bir yaratık. Siz ne dersiniz güzel dayım kızı?'' daha kibar bir hayranın hiç olmazsa alçak sesle yapacağı bu konuşma, çingene kızının karşısında tetikte duran kadın kıskançlıklarını hiç de yok edecek nitelikte değildi doğrusu. Flödolis, yavan bir yapmacıklı hor görmeyle yüzbaşıya ''Eh fena değil'' yanıtını verdi. Öbürleri fısıldaşıyorlardı. En sonunda kızı hesabına kıskanç olduğu için hiç de en az kıskanç olmayan Bayan Ellis, oyuncu kıza ''Yaklaşın küçük'' diye seslendi. Boyu ancak kızın kalçasına gelen Begonje de gülünç bir ciddiyetle ''Yaklaşın küçük'' diye yineledi. Çingene kızı Soylu Hanım'a doğru ilerledi. Phoebus de genç kıza doğru birkaç adım atarak tumturaklı bir sesle ''Güzel çocuk'' dedi. ''Bilmem tarafınızdan tanınmış olmanın yüksek onuruna erişebildin mi?'' Çingene kızı tatlı bir gülümsemeyle bakarak onun sözünü kesti. ''Ah evet ya'' dedi. Flödolis, ''Belleği pek kuvvetli'' dedi. Phoebus, ''Oysa geçen akşam çabucak kaçıverdiniz'' dedi. ''Yoksa sizi korkutuyor muyum?'' Çingene kızı, ''Yo hayır'' dedi. ''Ah evet ya'dan sonra söylenen bu yo hayır'ın söylenişinde Flödolis'i yaralayan anlatılamaz bir şey vardı. Sokakların bir kızıyla konuşurken dili çözülüveren yüzbaşı, ''Güzelim, kendi yerinize bana galiba piskoposun çancısı, oldukça huysuz, tek gözlü ve kambur bir adamı bıraktınız.'' diye sürdürdü. ''Onun bir baş diyakozun gayrimeşru çocuğu ve doğuştan şeytan olduğunu söylediler bana. Pek de eğlenceli bir adı var. Katu Tom, Madiga, Pakfuloke. Öyle miydi neydi bilmem. Her neyse, çanlar çalınarak ilan edilen o yortulardan birinin adı. Şuna bakın hele, sanki kilise hizmetlilerine göreymişsiniz gibi sizi kaçırma cüretinde bulunuyordu öyle mi? İşte bu kadarı da fazla doğrusu ya. Bu yarasa sizden ne istiyordu kuzum? Ha, söylesenize. Beriki de bilmem ki diye yanıt verdi. Böyle bir küstahlığı düşünebiliyor musunuz? Bir kilise çancısının sanki bir vikontmuş gibi bir kızı kaçırması. Soylu kişilerin avlarında kaçak avlanan bir köylü. İşte bu görülmüş şey değil. Hem zaten bunu pek pahalıya ödedi. Pigatugia efendi herhangi bir ahlaksızı tımar eden şimdiye kadar görülmüş en sert seyistir. Eğer bu sizi memnun edebilirse size şunu haber vereyim ki kilise çancısının derisi pek kibarca onun ellerinden geçti. Çingene kızı, ''Zavallı adamcağız'' dedi. Yüzbaşının sözleri ibret sehpasındaki sahnenin anısını canlandırmıştı. Genç subay kahkahayla güldü. ''Vay canına! İşte size bir domuzun kıçına takılan tavuk tüyü kadar yerinde bir acıma doğrusu. Bir papa kadar göbekli olmaya razıyım. Eğer...'' Birden zırp diye duruverdi. ''Özür dilerim hanımlar. Az kalsın uygunsuz bir sözcük kaçıracaktım.'' Kolombe, ''Yazıklar olsun size bayım.'' dedi. Öfkesi dakikadan dakikaya artan Flödolis, alçak sesle ''Şu yaratıkla onun anladığı dilden konuşuyor.'' diye ekledi. Çingene kızından, daha çok da kendi kendinden pek hoşlanan yüzbaşının saf ve askerce kaba bir çapkınlıkla ''Şeytan beni çarpsın ki çok güzel bir kız.'' diye yineleyerek topuklarının üzerinde döndüğünü gördüğü zaman bu öfke hiç de azalmadı. Diana, bütün dişlerini ortaya çıkaran bir gülüşle ''Pek de yabanıl bir biçimde giyinmiş.'' dedi. Bu sözler bütün ötekiler için bir işaret ışığı oldu. Çingene kızının zayıf yönünü onlara gösterdi. Güzelliğine diş geçiremeyince giysilerine saldırdılar. Bon Michel, ''Evet ama küçük.'' dedi. ''Gerçekten de sokaklarda böyle başlıksız, pelerinsiz koşmak nereden aklına geldi?'' Diana, ''İşte insanı ürkütüp irkiltecek kısalıkta bir etek.'' diye ekledi. Flödolis oldukça sert bir sesle, ''Yaldızlı kemeriniz sizin devriye çavuşları tarafından yakalanmanıza neden olacak şekerim.'' dedi. Diana acımasız, gaddar bir gülümsemeyle ''Küçük, küçük'' diye atıldı. ''Kolunun üzerine doğru dürüst bir yen koysan güneşte daha az yanardın.'' Bu gerçekten de Phoebe'den daha akıllı bir seyirciye yaraşır bir görünümdü. Bu güzel kızların zehirli ve öfkeli dilleriyle sokak dansözünün çevresinde nasıl kıvrandıkları, süzüldükleri ve eğilip büküldükleri görülmeye değer bir şeydi. Acımasız ve zariftiler. Çingene kızının allı pullu, boncuklu, zavallı ve çılgın giysisini sözle, habisçe karıştırıyor, araştırıyorlardı. Bitmez tükenmez kahkahalar, alaylar, küçük düşürmeler birbirini kovalıyordu. Çingene kızının üzerine acı alaylar, azametli hor görmeler, hain bakışlar yağıyordu. İnsan bunları güzel bir köle kadının göğsüne altın iğneler batırarak eğlenen şu Romalı genç hanımlar sanırdı. Efendilerinin bakışıyla parçalamalarını yasak ettiği zavallı bir geyiğin çevresinde burun delikleri açılmış, gözleri ateş içinde dönüp duran zarif dişi tazılar gibiydiler. Önünde sonunda bu soylu ailelerin kızlarının gözünde kent alanının sefil bir oyuncu kızı neydi ki? Onun orada bulunuşuna hiç aldırış etmez gibi görünüyorlar, karşısında onun hakkında yüksek sesle, oldukça pis, oldukça iğrenç, epeyce güzel şeyler konuşuyorlardı. Çingene kızı bu iğne batışlarına hiç de duyarsız değildi. Zaman zaman bir utanç kızıllığı, bir öfke şimşeği gözlerini ya da yanaklarını tutuşturuyordu. Hor gören bir sözcük dudaklarının üzerinde duraksar gibiydi. Küçük görür gibi okurlarımızın o pek iyi tanıdıkları dudak bükmesiyle dudakları büzüldü. Ne var ki susuyor, hiç sesini çıkarmıyordu. Kıpırdamadan duruyor, boynu bükük, üzünçlü ve tatlı bir bakışla Phoebus'e bakıyordu. Bu bakışta bir mutluluk, bir sevgi de vardı. Oradan kovulmaktan korktuğu için kendini tutuyor sanırdınız. Phoebe'ye gelince gülüyor ve bir küstahlık ve acıma karışımıyla çingene kızının tarafını tutuyordu. Genç adam altın mahmuzlarını şakırdatarak ''Bırakın istediklerini söylesinler küçük'' diyordu. ''Hiç kuşku yok ki giysiniz bir parça acayip ve yabanıl görünüşlü ama sizin gibi tatlı, sevimli bir kız için bunun ne önemi var ki?'' Sarışın, Gallifon acı bir gülümsemeyle o kuğu boynunu doğrultarak ''Aman tanrım!'' diye haykırdı. ''Bakıyorum da kralın yaveri okçu beyler çingenelerin güzel gözleri karşısında kolayca alev alıyorlar.'' Phoebe, ''Neden olmasın?'' dedi. Yüzbaşının nereden geldiği belirmeyen ve düştüğüne bile dikkat edilemeyen bir taş gibi ilgisizce fırlattığı bu yanıt üzerine Colombe, Diana ve Emlü, aynı zamanda gözleri de yaşaran Flodolis gülmeye başladılar. Colombe'nin sözleri üzerine bakışlarını yere indiren çingene kızı, şimdi sevinç ve gururla parlayan gözlerini kaldırdı. Yeniden Phoebe'ye baktı. Genç kız şu anda son derece güzeldi. Bu sahneyi seyreden yaşlı hanım kendini hakarete uğramış sayıyordu. Ama ne olduğunu pek de anlayamıyordu. Bir ara ''Ulu Tanrım!'' diye bağırdı birdenbire. ''Nedir bu ayaklarımın arasında kımıldayıp duran? Ay, hınzır hayvan!'' Bu hanımını aramak amacıyla gelen keçiydi ve ona doğru atılırken boynuzlarını soylu hanımın oturduğu vakit ayaklarının üzerine biriken giysilerinin kumaş yığınının içine dolaştırmıştı. Bu bir değişiklik oldu. Çingene kızı tek sözcük söylemeden keçisini çekip kurtardı. Begonje sevinçle zıplayarak ''Ah işte altın ayaklı küçük bir keçi!'' diye bağırdı. Çingene kızı diz çökerek yere çömeldi. Yanağını küçük keçinin okşayıcı başına dayadı. Sanki onu aşağıda tek başına bıraktığı için özür diliyordu. Bu arada Diana da eğilmiş, Colombe'nin kulağına bir şeyler fısıldıyordu. ''Ben bunu neden daha önce düşünemedim? Keçili çingene kızı bu. Onun büyücü olduğunu söylüyorlar. Keçisi de dans ederek mucizevi soytarılıklar yapıyormuş.'' Bunun üzerine Colombe, ''Öyleyse'' dedi. ''Keçinin de bizi eğlendirmesi ve bize bir mucize göstermesi gerek.'' Diana ile Colombe birbirlerine çingene kızına seslendiler. ''Küçük, keçine bir mucize yaptırsana.'' Oyuncu kız, ''Ne demek istediğinizi anlamıyorum.'' dedi. ''Bir mucize, bir sihir, bir büyücülük her ne olursa olsun işte.'' Çingene kızı, ''Bilmem ki.'' dedi ve ''Jali, Jali'' diye yineleyerek güzel hayvanı okşamaya başladı. Tam da o anda Flodolis'in gözüne keçinin boynunda asılı nakışlı deriden bir küçük torba çarptı. Çingene kızına ''Bu nedir?'' diye sordu. Çingene kızı o iri, şahane gözlerini ona doğru kaldırdı ve ciddi bir tavırla ''O benim gizim'' diye yanıt verdi. Flodolis ''Senin gizinin ne olduğunu öğrenmeyi pek isterdim doğrusu'' dedi. Bu arada yaşlı hanım öfkeyle yerinden kalkmıştı. ''Ah hadi bakalım çingene kızı. Ne senin ne de keçinin bize gösterecek bir hüneriniz yoksa burada ne işiniz var?'' Çingene kızı hiç yanıt vermeden ağır ağır kapıya doğru ilerledi. Ne var ki oraya doğru yaklaştıkça adımları yavaşlıyordu. Sanki gözle görülmez bir mıknatıs onu tutuyordu. Birdenbire yaşlarla ıslanan gözlerini Phoebe'ye çevirdi ve durdu. Yüzbaşı, "Ey ulu tanrım!" diye haykırdı. "İnsan böyle başını alır gider mi hiç? Geri dönün, bize bir iki dans, bir şeyler gösterin. Sahi, sırası gelmişken sorayım, aşk tanrıçası, adınız ne sizin?" Oyuncu kız gözlerini ondan ayırmadan "Esmeralda," dedi. Bu garip adı işitince genç kızlar arasında bir kahkahadır koptu. Diana, "İşte bir genç kız için korkunç bir ad," dedi. Emily, "Görüyorsunuz ya," diye atıldı. "Büyücünün ta kendisi." Bayan Alice, "Azizem," diye tomturaklı bir sesle haykırdı. "Ailenizin bu adı size vaftizin kutsal su kabından çıkarmadığı belli." Bu sırada bir süreden beri kimsenin ilgilenmediği Begonje, bademli bir çörekle keçiyi salonun bir köşesine çekmişti. Bir an içinde ikisi de pek candan dost oluvermişlerdi. Meraklı çocuk, keçinin boynunda asılı duran torbacığı çözmüş, açmış ve içindekileri yerdeki hasırın üzerine boşaltmıştı. Bu her harfi küçük bir şimşir tahtaya ayrı ayrı yazılmış bir alfabeydi. Bu oyuncaklar hasırın üzerine daha yeni yayılmıştı ki çocuk keçinin yaldızlı ayaklarıyla kimi harfleri çektiğini ve onları yavaşça itip özel bir düzende yerleştirdiğini görerek pek şaştı. Besbelli onun mucizelerinden biriydi bu. Biraz sonra keçinin yazmaya pek alışkın olduğu anlaşılan, çünkü onu meydana getirirken pek az duraksamıştı, bir sözcük ortaya çıktı. Begonje de hayranlıkla ellerini kavuşturarak birdenbire haykırdı.
''Vaftiz anneciğim Flodolis, gelin de keçinin yaptığını görün ne olursunuz.''
Flodolis koşup geldi ve iliklerine kadar ürperdi. Döşemenin üzerine yerleştirilen harfler şu sözcüğü oluşturuyordu. ''Phoebe.'' Genç kız boğuk bir sesle ''Bunu keçi mi yazdı?'' diye sordu. Begonje de ''Evet vaftiz anneciğim.'' diye yanıtladı. Kuşkulanmak olanaksızdı. Çocuk yazı yazmasını bilmiyordu. ''İşte kızın gizi buymuş.'' diye düşündü. Bu arada çocuğun haykırışına herkes, anne de, genç kızlar da, çingene kızı da subayda koşuşmuşlardı. Çingene kızı keçinin yaptığı aptallığı gördü. Önce kıpkırmızı kesildi, sonra sarardı. Kendisine hoşnutluk ve şaşkınlıkla gülümseyerek bakan yüzbaşının karşısında bir suçlu gibi titremeye başladı. Genç kızlar şaşkın şaşkın fısıldaşıyorlardı.
''Phoebe, yüzbaşının adı bu.''
Flodolis, taş gibi donup kalan çingene kızına ''Olağanüstü bir belleğiniz var.'' dedi. Sonra da yüzünü güzel elleriyle gizleyip hıçkırıklara boğularak ''Ah!'' diye acıyla kekeledi. ''Bu kız bir büyücü.'' Yüreğinin ta derinlerinden daha acı bir sesin kendisine ''Bu bana bir rakip'' dediğini duyuyordu. Genç kız düşüp bayıldı. Annesi dehşete düşerek ''Kızım, evladım!'' diye bağırdı. ''Defol cehennem çingenesi!'' Esmeralda kaşla göz arasında o uğursuz harfleri yerden topladı. Jali'ye işaret etti ve Flodolis'i bir kapıdan götürürlerken o da öbür kapıdan dışarı çıktı. Yüzbaşı Phoebe yalnız kalınca iki kapı arasında bir an duraksadı. Sonra çingene kızının peşinden gitti. Rahip ve filozof iki ayrı şeydir. Genç kızların kuzeydeki çan kulesinin dağ tepesinde ayırt ettikleri, alana doğru eğilmiş, çingene kızının dansını büyük bir dikkatle izleyen rahip, gerçekten de başdiakoz Claude Foloy'du. Okurlarımız, onun bu kulede kendisine ayırdığı gizemli hücreyi unutmamışlardır herhalde. Bu arada sırası gelmişken söyleyeyim, bugün orada hala görülen oda mıdır bunu bilmiyorum. Çan kulelerinin yukarı doğru atıldığı sahanlıkta doğuya bakan insan boyunda dört köşe küçük bir pencereden bugün bile bu odanın içi görülebilir. Şimdi çıplak, yıkık, boş ve sıvaları dökük duvarlarını bugün bu saat şurada burada kilisenin ön yüzlerini betimleyen sarı, kötü ve değersiz birkaç resmin süslediği bakımsız, küçük, pis bir oda. Bana öyle geliyor ki şimdi bu berbat delikte yarasalarla örümcekler birlikte oturuyorlar. Böylece de sineklere çifte yok etme savaşı açılmış oluyordur. Her gün güneşin batmasından bir saat önce Başdiakos Çan Kulesi'nin merdivenini tırmanıyor, kimi zaman geceler boyu kaldığı bu hücreye kapanıyordu. O gün gene barınağının basık kapısı önüne gelip de kuşağının yanında asılı duran büyük kesenin içinde hep yanında taşıdığı karmaşık küçük anahtarı kilide sokarken kulağına bir tef ve kastanye sesi gelmişti. Bu ses kilise alanından yükseliyordu. Daha önce de söylediğimiz gibi hücrenin kilisenin gövdesine açılan bir tek penceresi vardı. Claude Folo çabucak anahtarı geri çekti ve bir süre sonra Çan Kulesi'nin tepesinde genç kızların kendisini gördükleri o kaygılı ve düşünceli haline büründü. Orada bir bakışın ve bir düşüncenin içine dalmış, ciddi bir tavırla, hiç kımıldamadan duruyordu. Bütün Paris, binalarının binlerce ince kulesiyle, yumuşak tepeli yuvarlak ufkuyla, köprülerinin altında kıvrılarak uzanan ırmağıyla, sokaklarında dalgalanan halkıyla, baca dumanlarının bulutuyla, gittikçe ağlarıyla Notre Dame'ı sıkıştıran damların inişli çıkışlı zinciriyle ayaklarının altındaydı. Ne var ki Başdiakos bütün bu şehirde sadece bir tek noktaya bakıyordu. Pagvi alanına, bütün bu kalabalık içinde bir tek yüze, çingene kızına bakıyordu. Bu bakışın ne tür bir bakış olduğunu, ondan fışkıran alevin nereden geldiğini söylemek pek zordu. Bu durağan bir bakıştı ama gene de heyecan ve huzursuzluk doluydu. Rüzgardaki bir ağaç gibi bilinçsiz bir ürpertiyle arada sırada belli belirsiz sarsılan bütün gövdesinin derin hareketsizliğinden, üzerine dayandıkları parmaklıktan daha da çok mermer kesilen dirseklerinin sertliğinden, yüzünü büzen taş gibi donmuş gülümsemenin görünüşünden, Claude Folla da yalnızca gözlerin canlı olduğu söylenebilirdi. Çingene kızı dans ediyordu. Tefini parmaklarının ucunda döndürüyor, havaya Fauvence oyun havalarının ezgilerini fırlatıyordu. Kıvrak, tüy gibi hafif ve neşeliydi. Tepesine dimdikinen korkunç bakışların ağırlığını hissetmiyordu. Kızın çevresinde yoğun bir kalabalık kaynıyordu. Arada sırada sırtında sarılı kırmızılı geniş kollu bir ceket bulunan bir adam çevreyi biraz genişletiyordu. Sonra dönüp oyuncu kızdan birkaç adım ötedeki sandalyeye oturuyor, keçinin başını dizlerinin arasına alıyordu. Bu adam çingene kızının arkadaşına benziyordu. Claude Folo bulunduğu o yüksek noktadan adamın yüz çizgilerini seçemiyordu. Bu yabancı adam gözüne iliştiğinden beri Başdiakos'un dikkati genç kızla onun arasında bölünmüş gibi oldu. Yüzü gitgide daha da kaygılı ve düşünceli bir hale büründü. Birdenbire bulunduğu yerde doğruldu. Bütün vücudunu bir titreme kapladı. Bu adam da kimin nesi böyle dedi ağzının içinden. Ben bu kızı hep tek başına görmüştüm. Bunun üzerine yeniden helezon biçimi merdivenin eğri büğrü kubbesinin altına daldı ve aşağı indi. Çan odasının aralık duran kapısı önünden geçerken gözüne bir şey çarptı. Quasimodo, kocaman pancurlara benzeyen şu kayağın taşından siperliklerin bir deliğinden eğilmiş, o da alana bakıyordu. Öylesine derin bir hayranlıkla seyrediyordu ki, babalığının geçtiğinin ayırdığında bile olmadı. Yabanıl gözünde garip bir anlatım vardı. Büyülenmiş tatlı bir bakıştı bu. Claude, işte bu pek garip diye mırıldandı. Acaba çingene kızını mı seyrediyor? İnmeye devam etti. Birkaç dakika sonra tasalı Başdiakos Çan Kulesi'nin alt tarafındaki kapıdan kilise alanına çıktı. Tef'in bir araya getirdiği seyirciler topluluğuna katılarak ''Çingene kızı ne oldu kuzum?'' diye sordu. Hemen yanında duranlardan biri ''Bilmem ki'' dedi. Birdenbire ortadan kayboluverdi. Çağrıldığı şu karşıdaki evde bir parça kastanye çalıp dans etmeye gitti galiba. Başdiakos az önce çingene kızının dansının kaprisli kıvrak şekilleri altında arabeskleri kaybolan halının üzerinde onun yerine kırmızılı sarılı erkekten başkasını göremedi. O da birkaç metelik kazanabilmek umuduyla dirsekleri kalçalarında başı arkaya devrilmiş, yüzü kıpkırmızı, boynu gerilmiş, dişlerinin arasında bir sandalyeyle halkanın çevresinde dolaşıp duruyordu. Bu sandalyenin üzerine de bir komşu kadının kendisine ödünç verdiği Bu durumdan fena halde ürktüğü apaçık belli olan bir kediyi bağlamıştı. İri iri ter döken sokak soytarısı dişlerinin arasındaki iskemle ve kedi ehramıyla tam önünden geçerken başdiakos "Hey ulu tanrım!" diye haykırdı. "Üstad Pieganguá buralarda ne arıyor böyle?" Başdiakos'un sert sesi zavallı adamcağızı öyle bir ruhsal heyecanla sarstı ki dişlerinin arasındaki bütün yapısıyla birlikte bir anda dengesini yitirdi ve iskemle de üzerindeki kedi de bitmek tükenmek bilmeyen yuhalar ortasında karmakarışık seyircilerin kafasına düştü. Eğer kargaşalıktan yararlanmakta acele edip de Claude Folio'nun kendisine peşinden gelmesi için işaret ettiği kiliseye sığınmamış olsaydı belki de Üstad Pieganguá'nın kedili komşusuyla ve çevresindeki bütün o berelenen, tırmalanan yüzlerle fena halde başı derde girecekti. Katedral daha şimdiden karanlık ve ıssızdı. Kubbeler öylesine kapkara kesilmişti ki, çeyrek kubbe altları karanlıklarla dolmuş ve küçük iç kiliselerin lambaları yıldız yıldız parlamaya başlamıştı. Yalnızca binlerce rengi yatay bir güneş ışınına boğulan, ön yüzdeki o gül biçimi büyük pencere, koyu gölge içinde bir elmas yığını gibi parlıyor ve tayfını şahının öbür ucuna kadar yansıtıyordu. Kilisenin içinde birkaç adım attıktan sonra Dom Claude bir fil ayağına yaslandı ve bakışlarını Ganguá'nın üzerine dikti. Bu bakış ciddi ve bilgin bir kimse tarafından sokak soytarısı kılığında görülmüş olmaktan utanç duyan Ganguá'nın korktuğu bakış değildi. Rahibin ona yönelttiği bakışta hor gören, alaycı hiçbir şey yoktu. Ciddi, sakin ve keskin bir bakıştı bu. Sessizliği ilk olarak başdiakos bozdu. ''Buraya gelin Piyek Efendi. Bana pek çok şeyi açıklayacaksınız. Bir kere nasıl oldu da hemen hemen 2 aydan beri sizi gören olmamışken, bugün birdenbire yol kavşaklarında görünüverdiniz. Hem de gerçekten pek güzel bir kılıkta ortaya çıkıverdiniz. Musta Bey armudu gibi, yarısı sarı yarısı kırmızı.'' Ganguá içler acısı bir tavırla ''Efendim'' dedi. ''Bu gerçekten de işitilmemiş, görülmemiş olağanüstü bir kılık. Bu nedenle beni karşınızda başına su kabağı geçirmiş bir kedi kadar mahcup görüyorsunuz. Biliyorum, devriye çavuşlarını bu kılık altında Pitagoras felsefesine bağlı bir filozofun kol kemiğine değnek vurmak zorunda bırakmak pek kötü bir şey. Ama ne yaparsınız, pek saygıdeğer üstadım. Elimden bir şey gelmez ki. Bütün kabahat daha kış başında lime lime döküldüğünü ve bir paçavracının küfesinde girip dinlenmeye pek gereksinme duyduğunu bahane ederek beni alçakça bırakıveren setre pantolonumda. Ne yapabilirdim ki? Uygarlık henüz Diyojen'in istediği gibi herkesin çırılçıplak gezebileceği noktaya ulaşmadı. Buna bir de son derece soğuk bir rüzgarın estiğini ekleyin. Kabul edersiniz ki insanlığa bu yeni adımı attırmak için Ocak ayında başarılı bir denemeye girişilemez. Bu ceket karşıma çıktı. Bunu aldım. Kendi siyah giysimi de orada bıraktım. Doğrusunu isterseniz, benim gibi kendi kabuğuna çekilmiş bir kimse için pek yırtık pırtık bir hale gelmişti. Sıkıca kapatacak durumu kalmamıştı. İşte ben de böylece karşınıza ermiş jenest gibi soytarı kılığında bulunuyorum. Ne yaparsınız? Bu bir batış. Apollo da Admetes'in domuzlarını gütmüştü ya. Başdiakos, çok güzel bir meslek seçmişsiniz doğrusu. Hiç diyecek yok, dedi. Kabul ediyorum üstadım. Felsefe yapıp şiir yazmak, Alevi fırına üflemek ya da onu esin perisinin elinden almak, kedileri hoplatmaktan çok daha iyidir. Onun için siz bana seslendiğiniz vakit bir kebap dolabının önündeki eşek kadar aptallaştım. Ama ne yapayım efendim? Yaşamak gerek ve dünyanın en güzel 12'lik dizeleri dişin altında bir parçacık Balkan kaşarının yerini tutmuyor. Ben de Flandre prensesi için bildiğiniz şu düğün övgüsünü yazdım. İyi olmadığı bahanesiyle kent hakkım olan ücreti vermiyor. Sanki 4 metreli Sofokles trajedisi yazabilirmişim gibi. Ben de böylece neredeyse açlıktan ölecektim. Bereket versin ki çene kemiklerim epeyce güçlüdür. Ben de çene kemiklerime dedim ki,
kuvvet gösterileri yap, denge gösterileri yap, kendi kendini besle. İyi arkadaş olduğum bir sürü serseri dilenci bana 20 çeşit pehlivan harcı gösteri öğretti. Şimdi ben de her akşam dişlerime alnımın teriyle kazandıkları ekmeği veriyorum. En sonunda kabul ediyorum ki kafa yeteneklerimi üzücü bir şekilde kullanıyorum. İnsan da ömrünü tef çalıp iskemle ısırmakla geçirmek için yaratılmamıştır. Gel gelelim sayın üstadım, hayatını geçirmekle iş bitmez, onu kazanmak gerekir.
Don Claude sessizce dinliyordu. İçine gömülmüş gözleri birdenbire öyle akıllı ve keskin bir ifadeye büründü ki. Gangua bu bakışla adeta ruhunun ta derinlerine kadar araştırıldığını hissetti.
Pekala Piek efendi. Ama nasıl oluyor da siz şimdi şu çingene oyuncu kızın yanında bulunuyorsunuz?
Doğrusunu isterseniz o benim karım, ben de onun kocası olduğum için. Rahibin karanlık bakışı alevlendi. Gangua'nın kolunu öfkeyle yakalayarak ''Bunu nasıl yapabildin sefil herif?'' diye bağırdı.
''Tanrı'dan bu kadar mı uzaklaştın ki elini o kıza uzatabildin ha?''
Gangua bütün vücudu tir tir titreyerek
''Cennetteki yerim üzerine yemin ederim ki efendim'' diye yanıt verdi. ''Ona kesinlikle elimi bile dokundurmadım. Eğer sizi kaygılandıran buysa.''
Bunun üzerine rahip de
''Peki, nedir öyleyse o sözüne ettiğin karı kocalık konusu?'' dedi.
Gangua, okurlarımızın önceden bildiklerinin hepsini elinden geldiği kadar kısaca anlatmaya çalıştı. Mucizeler Sarayı'ndaki serüvenini, kırık testili evlenmesini, hepsini birer birer anlattı. Zaten açıkça anlaşılıyordu ki bu evlenme hala bir sonuç vermemişti. Her gece çingene kızı ilk günkü gibi zifaf gecesini ondan el çabukluğuyla aşırıveriyordu. Ozan sözlerini bitirirken
''Bu da bir dert'' dedi. ''Ama neyleyim ki, bir bakireyle evlenmek bahtsızlığına uğradığım için böyle oluyor.''
Bu öyküyü dinlerken yavaş yavaş yatışan baş diyakoz
''Ne demek istiyorsunuz?'' diye sordu.
Şair de ''Anlatması o kadar güç efendim'' diye karşılık verdi.
''Çingene Dükü adını verdiğimiz yaşlı bir dilencinin bana anlattığına göre karın bulunmuş ya da kaybolmuş bir çocukmuş. Bunun ikisi de aynı kapıya çıkar ya neyse.'' Herkesin kesinlikle söylediği de şu, boynunda taşıdığı bir muska onu bir gün kaybolan ailesine kavuşturacakmış. Ama kız erdemini yitirirse muska da bütün özel niteliğini yitirirmiş. Bunun sonucu olarak her ikimiz de son derece namuslu oturuyoruz.
Yüzü gittikçe aydınlanan Claude Folio,
''Demek ki Piek Efendi'' diye devam etti. ''Siz bu yaratığın hiçbir erkeğe yaklaşmadığına kesinlikle inanıyorsunuz, öyle mi? Bir erkeğin bir boş inanla nasıl başa çıkmasını beklersiniz Don Claude? Bu onun kafasına işlemiş. O kadar kolayca yola getirilen o bir sürü çingene kızının arasında böyle vahşicesine korunan bir rahibe erdeminin nadir rastlanan bir şey olduğunu biliyorum elbette. Ne var ki kendini korumak için üç şey onun hizmetinde.'' Birincisi, onu kanatlarının altına alan çingene dükü. Adam belki de onu günün birinde bir zengine satacağını umuyordur. İkincisi, ona adeta bir Meryem Ana gibi garip bir kutsal saygıyla bağlı olan bütün kabilesi. Üçüncüsü de, o küçük aşüfte, belediyenin bütün buyruklarına karşın üzerinde bir yerde minicik bir hançer taşıyor. Sadece onun belini tutmak bile o hınzırı hemen ortaya çıkarıyor. Başa çıkılmaz bir eşek arısı, gördünüz ya.
Baş diyakoz, Gangua'yı soru yağmuruna tuttu. Gangua'nın dediğine göre Esmeralda zararsız, sevimli, güzel, o kendine özgü dudak bükmesine kadar cana yakın bir yaratıktı. Saf, tutkulu, her şeyin acemisi ve her şeye karşı heyecan duyan bir kız. Düşte bile bir kadınla bir erkeğin ayrımını bilmiyordu. Böyle yaratılmıştı. Özellikle dansa, gürültüye, açık havaya çılgıncasına vurgundu. Ayaklarında görünmez kanatlar bulunan, girdap içinde yaşayan bir arı kadındı. Bu yaratılışını o gezginci yaşama borçluydu. Gangua en sonunda onun ta çocukluğunda İspanya'yı, Katalonya'yı, hatta Sicilya'ya kadar her tarafı dolaştığını öğrenebilmişti. Hatta onun bulunduğu çingene kervanıyla Mora'daki Cezayir Krallığı'na da götürüldüğünü sanıyordu. O Mora ülkesi ki bir yandan küçük Arnavutluğa, bir yandan da Yunanistan'a, bir yandan da Konstantinopolis'e yolu olan Sicilya denizine komşuydu. Gangoa'ya göre Çingeneler, Beyaz Mağribilerin başkanı niteliğiyle Cezayir kralına bağlıydılar. Kesin olan bir şey varsa Esmeralda'nın daha pek küçükken Macaristan'dan Fransa'ya geldiğiydi. Genç kız bütün bu gezdiği ülkelerden bir takım garip dillerin, diyalektlerin kırıntılarını, acayip şarkılar, düşünceler getirmişti. Bu da onun dilini yarı Parisli, yarı Afrikalı giysisi kadar alacalı bulacalı bir hale getiriyordu. Hem zaten dolaştığı mahallelerin halkı onu, neşesi, sevimliliği, terbiyesi, canlı hareketleri, dansları ve şarkıları için seviyordu. Bütün kentte kendisinden sadece iki kişinin, sık sık korkarak sözünü ettiği iki kişinin nefret ettiğini sanıyordu. Tu Holland'daki torbalı rahibe, hani şu Çingene kadınlarına bilinmez nasıl bir hıncı olan, penceresinin önünden her geçişinde zavallı oyuncu kızı lanetleyen o gaddar, kötü, çilekeş kadın. Bir de ona her rastlayışında kendisini ürküten bakışlar ve sözler atmadan geçmeyen bir rahip. Bu sonuncusu başdiyakozu bir hayli heyecanlandırdı. Ama Gangua bu heyecana pek dikkat etmedi. O iki ay tasasız ozana Çingene kızına rastladığı o gecenin garip ayrıntılarını ve bütün bunların içinde de başdiyakozun varlığını unutturmaya yetmişti. Zaten küçük oyuncu kız hiçbir şeyden çekinmiyordu. Fal bakmıyordu. Bu da onu Çingene kadınlarının aleyhine sık sık açılan büyücülük davalarından koruyordu. Sonra da Gangoa ona eş olmasa da ağabey yerini tutuyordu. Her şeye karşın bu platonik evlenmeye bizim filozof pek büyük bir sabırla katlanıyordu. Hiç yoktan iyiydi. Bir barınak demekti bu onun için. Ekmek demekti. Her sabah serseriler yatağından, çoğu zaman Çingene kızıyla birlikte çıkıyor, yol kavşaklarında onun metelikleri ve mangırları toplamasına yardım ediyordu. Her akşam onunla birlikte aynı dam altına giriyor, onun hücresine kilitlenmesine göz yumuyor, sonra da rahat uykusunu uyuyordu. Her şeye karşın diyordu, oldukça tatlı, düşlerime pek uygun bir yaşam tarzı. Sonra da bizim filozof, ruhça da bedence de, Çingene kızına çılgınca aşık olduğuna pek emin değildi. Hemen hemen aynı ölçüde küçük keçiyi de seviyordu. Sevimli, yumuşak başlı, zeki, akıllı bir hayvan, hünerli bir keçiydi bu. Herkesin hayran olduğu, öğreticilerini de sık sık odun ateşine götüren bu hünerli hayvan, orta çağda pek olağan şeylerden biriydi. Hele de bu ayacıkları, yaldızlı keçinin büyücülüğü pek zararsız şeytanlıklardandı. Gangua, bütün bu ayrıntılarla pek ilgilenir görünen başdiyakoza hepsini açıkladı. Keçiden istenilen soytarılığı elde etmek için çoğu zaman tepi şu ya da bu şekilde uzatmak yetiyordu. Keçiyi bu iş için Çingene kızı yetiştirmişti. Kızın bu inceliklerde öylesine ender rastlanan bir yeteneği vardı ki, tahta harflerle keçiye Fibü sözcüğünü yazmayı öğretmesine 2 ay yetmişti. Rahip, Fibü mü? Dedi. Neden Fibü? Gangua, bilmiyorum, dedi. Bu belki de kızın sihirli ve gizli bir erdemi olduğuna inandığı bir sözcüktür. Kendini yalnız sandığı zamanlar sık sık alçak sesle bu sözcüğü yineler. Claude, insanın içine saplanan o keskin bakışıyla, bunun sadece bir sözcük olduğuna, bir ad olmadığına emin misiniz? Diye sordu. Kimin adı olabilir ki? Ne bileyim ben. Bakın, benim aklıma ne geliyor efendim? Bu Çingeneler bir parçacık Zerdüş dinindedirler. Güneşe taparlar. Fibü oradan geliyordur belki. Bu olay bana size olduğu kadar aydınlık görünmüyor Piyek efendi. Zaten bütün bunlar pek umurumda değil ya. Fibü'nü istediği kadar mırıldansın dursun. Kesin olan bir şey varsa o da şudur. Jali daha şimdiden beni de Esmeralda'yı sevdiği kadar seviyor. Bu Jali de nedir? Keçi. Başdiyakoz çenesini elinin üzerine dayadı. Bir an düşünceye dalmış gibi durdu. Birdenbire sertçe hışımla Gangua'ya doğru döndü. Ona elini bile sürmediğine bana yemin edebilir misin? Kime? Dedi Gangua. Keçiye mi? Hayır, o kadına. Karıma mı? Yemin ederim ki el sürmedim. Onunla sık sık yalnız kalıyor musun? Her akşam tam 1 saate yakın. Dom Claude kaşlarını çattı. Şeytan beni çarpsın ki, pater duasını da, bütün duaları da okuyorum. O gene de bana bir tavuğun bir kiliseye göstereceği ilgiden fazlasını göstermiyor. Başdiakos hışımlı bir sesle gene, ananın kutsal adına yemin et yaratığa parmağının ucunu bile dokundurmadığına, diye yineledi. Babamın başına da yemin edebilirim. Çünkü o iki şeyin birbiriyle birden fazla ilişkisi vardır. Yalnız pek saygıdeğer üstadım, izin verirseniz ben de bir şey sorayım. Sorun bayım, bu sizi neden ilgilendiriyor? Başdiakos'un solgun yüzü bir genç kız yüzü gibi kıpkırmızı kesildi. Bir süre yanıt veremeden durdu. Sonra gözle görülen bir sıkıntıyla konuştu.
Dinleyin Pierre Gangois efendi. Henüz cehennemlik olmadınız, bildiğim kadarıyla. Sizinle ilgileniyorum ve sizin iyiliğinizi istiyorum. Şimdi bakın, bu şeytanın çingenesiyle en ufak bir temas sizi iblisin kulu haline getirir. Çok iyi bilirsiniz ki ruhu mahveden hep bedendir. Vay halinize eğer bu kadına yaklaşırsanız. İşte hepsi bu kadar.
Gangois kulağını kaşıyarak, ''Bir kez denedim.'' dedi. ''İlk günüydü ama dersimi aldım.
Bu küstahlıkta bulundunuz mu Piyek Efendi?''
Ve rahibin suratı yeniden kaygıyla karardı. Şair gülerek sürdürdü.
''Bir başka seferinde de yatmadan önce ona anahtar deliğinden baktım ve çıplak ayağının altında karyolanın kolanlarını gıcırdatan dünyanın en nefis gecelikli kadınını gördüm.''
Rahip korkunç bir bakışla ve hayranlıkla adeta kendinden geçen Gangua'yı omuzlarından iterek ''Cehennemin dibine git, defol karşımdan!'' diye bağırdı ve iri adımlarla kilisenin en loş kemerli dehlizlerine daldı. Kilise çanları. Teşhir direği olayından beri Notre Dame'ın komşuları Quasimodo'nun çan çalma tutkusunun epeyce soğuduğunu fark eder gibi olmuşlardı. Eskiden her vesileyle çanlar çalınırdı. Sabahın saat 6 duasından akşam duasının son bölümüne kadar uzun çan sesleri duyulurdu. İlahili bir ayin için çan kulesi sarsılır, bir nikah töreni, bir vaftiz töreni için zengin müzik perdeleri küçük çanlarda gezinir, havalarda her türlü sevimli seslerden oluşan bir nakış gibi birbirlerine karışırlardı. Ürpertilerle, seslerle dolu gün görmüş yaşlı katedral sürekli bir çan sevinci içindeydi. Orada bütün bu bakır ağızlarla şarkı söyleyen bir gürültü, bir istek ruhunun varlığı boyuna sezilirdi. Şimdi bu ruh yok olmuşa benziyordu. Koca kilise pek üzgün gibiydi ve sanki kendi isteğiyle suskunduruyordu. Yortuların ve cenaze törenlerinin soğuk, çıplak, dinsel törenin gerektirdiği kadarı daha fazlası değil, sade ve basit çanları çalınıyordu. Kilisenin çıkardığı çifte sesten, içeride ork, dışarıda çan, sadece ork kalmıştı. Sanırsınız ki çan kulelerinde artık hiç müzisyen kalmamıştı. Oysa Quasimodo gene oradaydı. Onun içinde ne gibi bir değişiklik olmuştu acaba? Yoksa yüreğinin ta derinlerinde hala teşhir direğinin utancı ve üzüntüsü mü sürüp gidiyordu? Ya da işkencecinin kırbaç vuruşları ruhunda durmadan yansıyordu da böyle bir davranışın doğurduğu üzüntü onda her şeyi, hatta çanlara karşı duyduğu tutkuya varıncaya kadar her şeyi öldürüyor muydu? Yoksa Notre Dame'ın çancısının gönlünde Maggie'nin bir rakibesi mi vardı? O koskoca çanla 14 kız kardeşi çok daha sevimli, çok daha güzel başka bir şey için mi ihmale uğramıştı? Öyle bir rastlantı oldu ki, o kutsal 1482 yılında Anosyasyon yortusu 25 Mart Salı gününe rastladı. O gün hava o kadar temiz, o kadar hafifti ki Quasimodo'ya çanlarının aşkı bir parçacık olsun geri gelir gibi oldu. Böylece aşağıda kilise görevlisi kilisenin o dönemde üzeri deri kaplanmış, yaldızlı demir çivilerle çevrelenmiş, pek yapay bir biçimde hazırlanmış oymalarla çepeçevre süslü, sağlam tahtadan muazzam kapılarını ardına kadar açarken Quasimodo da kuzeydeki çan kulesine çıktı. Onların yüksek odasına gelince Quasimodo sanki yüreğinde onlarla kendisi arasına yabancı bir şey sokuluvermesinden ötürü inlermiş gibi üzüntüyle başını sallayarak bir süre altı çana baktı. Ama sonra onları harekete geçirip de bu çan salkımının elinin altında kımıldadığını hissedince iş değişti. Titreyen, ürperen çınlamaların bir daldan bir dala atlayan bir kuş gibi bir ses ıskalasının inip çıktığını görünce, çünkü duymuyordu, inceden kalına yükselmeleri, ses titreşimlerinin parlak, cıvıl cıvıl destesini sarsan şu iblis, müzik şeytanı, zavallı sağrı ele geçirince yeniden mutlu haline döndü. Her şeyi unuttu. Genişleyen yüreği yüzünü aydınlattı. Neşeye boğdu.